Ayrım 7, sayfa 74. Özdeyişler ve nüktelerin ustasından bazı latifeler ve nükteler. Ey zamanın şahı, eski bilgelerin yıllıklarında ve bilginlerin kitaplarında ve bize gelenek yoluyla ulaşan öykülerde anlatırlar ki, bir zamanlar Kahire'de, bu şakraklık ve nükte kentinde görünüşüyle budala ama bu kaçık soytarı görünümünün altında eşsiz bir incelik, bilgelik ve zeka taşıyan birisi varmış. Bu niteliklerinin dışında kesinlikle çağının en eğlendirici, en eğitici ve en nükteli kişisiymiş. Adı Güha imiş. Aslında bazı fıkraları bizim Nasreddin Hoca'ya da mal edilen bu bilge kişinin adı Mardrus'ta Goha olarak geçiyor. Farisi'de söyleyen söyleyici anlamındaki Güha sözcüğünün bozularak Arapçaya geçmiş şekli olabilir. Ve kesinlikle hiçbir mesleği de yokmuş. Ama camilerde vaizlik yapar görünür imiş. Günün birinde dostları ona, ey Güha, yaşamını avarilik içinde geçirmekten ve elinin 10 parmağını sadece ağzına yiyecek doldurmak için kullanmaktan utanmıyor musun? Ve de artık bu serseri hayatı bırakıp herkesin yaşamına uygun şekilde yaşamanın zamanı geldiğini düşünmüyor musun demişler. Onların bu sorularına Güha hiç yanıt vermemiş ama günün birinde kendisini göklerde yücelere uçurmaya yatkın, şahane kanatlarla donanmış ve kuşlara dehşet veren harika bir gagası ve iki zambak sakına benzer ayakları olan büyücek ve güzel bir leylek yakalamış. Onu yakalayınca da kendisine sistemde bulunanlarla birlikte eline bir bıçak alarak taraçasına çıkmış ve leyleğin muhteşem kanatlarını, harika gagasını ve incecik olan güzelin bacaklarını kesmiş ve onu havaya fırlatarak uç uç bakalım diye haykırmış. Dostları buna çok kızarak kendisine Allah belanı versin ey Güha, neden bu çılgınlığı yaptın diye haykırmışlar. O da bu leylek öteki kuşlara benzemediği için canımı sıkıyor ve bakışımı da incitiyordu ama ben onu şimdi herkese benzer yaptım diye yanıt vermiş. Bir başka gün yöresindekilere ey Müslümanlar ve burada hazır bulunan kişiler, övülesi ve şükrolanası yüceler yücesi cömert Tanrı deveye ve file niçin kanat vermemiştir biliyor musunuz diye sormuş. Onlar da gülmeye başlayıp, yo vallahi bilmiyoruz bunu ey Güha. Ama bilimden ve esrardan yana kendisinden hiçbir şey gizli olmayan sen, öğrenelim diye onu bize çabucak söyle bakalım diye yanıt vermişler. Güha, bunu açıklayacağım. Şundan ki eğer deve ve filin kanatları olsaydı, tüm ağırlıklarıyla bahçelerinizdeki çiçekler üstüne çıkar ve onları ezerdi. İşte bunun için demiş. Bir başka günde Güha'nın bir dostu gelip kapısını çalmış ve ona ''Ey Güha, dostluk hatırına bana eşeğini ödünç ver. Acele bir iş için ihtiyacım vardı.'' demiş. Güha da bu dostuna pek fazla güven beslemediği için ''Eşeği sana gerçekten ödünç vermek isterdim ama artık burada değil, sattım onu.'' diye yanıt vermiş. Tam o sırada eşek ahırda anırmaya başlamış. Adam da eşeğin uzun uzadıya anırdığını duyunca Güha'ya ''İşte orada ya senin eşeğin.'' demiş. Güha da çok incinmiş bir tavırda. He vallahi, şimdi sen benim sözüme değil de eşeğin sözüne mi inanıyorsun? Defol git, artık yüzünü görmek istemiyorum diye yanıt vermiş. Bir başka seferde Güha'nın komşusu onu yemeğe çağırmak üzere evine gelmiş ve ona gel ey Güha, benim evde yemek yiyelim demiş. Güha da daveti kabul etmiş ve ikisi birlikte sofraya oturmuşlar. Önlerine bir tavuk getirilmiş. Güha da birçok çiğneme denemesinden sonra çok kart ve eti sert olan bu tavuğa dokunmaktan vazgeçmiş. Ve tabakta bulunan et suyundan biraz içmekte yetinmiş. Bunu izleyerek ayağa kalkmış ve tavuğu eline alarak onu başı Mekke doğrultusunda bir yere koymuş ve üzerinde ibadet etmeye hazırlanmış. Ev sahibi öfkeli bir sesle ''Sen ne yapıyorsun ey kafir?'' ''Ne zamandan beri Müslümanlar ibadetlerini tavukların üzerinde yerine getiriyorlar?'' demiş. Güha da, ''Ey amca, sen düş görüyorsun. Üzerinde namaz kıldığım bu kanatlı yaratık aslında tavuk falan değil. Sadece tavuk görünümünde bulunuyor. Çünkü gerçekte tovağa dönüşmüş kutsal bir yaşlı kadın ya da yaşlı bir ermiştir bu. Bundan dolayı ateşe konulmuş olsa da ateş ona saygılı davranmıştır.'' diye yanıt vermiştir. Bir başka sefer Güha bir kervanla birlikte yola çıkmış. Azıkları çok az olduğundan kervana katılanların açlık hatırı sayılır kertedeymiş. Güha'ya gelince midesinin açlığı onu o hale getirmiş ki bir devenin payını yutabilirmiş. Herkes ilk durak yerinde yemek yemek üzere sofraya oturunca Güha öylesine bir ihtiyat ve ölçülükle davranmış ki arkadaşları şaşıp kalmış. Yanından kendisine uzatılan ekmeği ve katı yumurtayı alması için zorlanınca "Yo vallahi sizler yiyin yiyeceğinizi ve mutlulanın ama doğrusu benim bütün bir ekmeği ve katı yumurtayı tek başıma yemem mümkün değil. Her biriniz kendi payına düşen ekmeği ve yumurtayı alsın sonra isterseniz her ekmeğin ve yumurtanın yarısını bana verin. Çünkü nazik olan midem ancak bu kadarını alır" diye yanıt vermiş. Bir başka münasebette bir gün bir kasaba gitmiş ve ona "Bugün evde şenlik var. Bundan dolayı bana yağlı koyun etinin en iyi parçasını ver" demiş. Kasap da bir koyunun böğrünün en iyi bölümünden epeyce ağır çeken bir parçayı kesip ona vermiş. Güha bu böğür parçasını karısına vererek ona "Bu harika böğür etiyle bize soğanlı şişler yap ve onları benim zevkime göre çeşnile" demiş. Sonra da çarşıda dolaşmak üzere evden çıkmış. Karısı Güha'nın yokluğundan yararlanarak koyunun böğür etini pişirmiş ve kardeşiyle oturup geriye hiçbir şey bırakmaksızın bir güzel yemiş. Güha eve dönünce ateşte kızarmış etin nefis kokusunu duymuş. Burun delikleri açılmış ve midesinin duyarlılığı artmış. Ama sofraya oturunca karısı ona akşam yemeği olarak sadece bir parça rum peyniri ve bir parça küflü ekmek getirmiş. Kebaba gelince zerresi yokmuş. "Onu ne zaman getireceksin?" diye sormuş. Kadın, "Tanrı'nın acıması senin ve kebabın üzerine olsun. Abdesthanede bulunduğum sırada evin kedisi yiyip bitirmiş onu" diye yanıt vermiş. Güha da tek bir söz söylemeksizin kediyi tutup mutfaktaki terazide tartmış. Ve getirdiği koyun etinin yarısı kadar bile çekmediğini görmüş. O zaman karısına dönüp ona, "Ey köpoğlunun kızı, ey utanmaz. Eğer elimde tuttuğum kedi eti yediyse bu kedinin kendi ağırlığı nerede? Eğer tarttığım kediyse et nerede?" demiş. Bir başka gün karısı mutfakta uğraşırken 3 yaşında olan süt çocuğu oğlunu göstererek "Ey Abdullah'ın babası, şu çocuğu al da beşiğe yatır. Ben de mutfaktaki ocakla uğraşayım. Sonra gelir çocuğu senden alırım" demiş. Güha da bu tür işlerden hoşlanmadığı halde çocukla uğraşmak zorunda kalmış. O anda da çocuk çiş yapma ihtiyacı duyarak babasının yeni kaftanına işemiş. Güha da kızgınlığın sınırında çocuğu yere oturtmuş ve o kızgınlıkla o da kendince yavrunun üzerine işemeye koyulmuş. Karısı onun bu davranışını görerek üzerine yürüyüp "Ey katran suratlı, çocuğun üzerine ne yapıyorsun?" diye haykırmış. O da "Kör müsün, işediğimi görmüyor musun? Ve de bir yabancının çocuğu olsa bunu yapar mıydım sanıyorsun? Çünkü aslında üzerime işeyen kendi oğlumuz değil de bir yabancının çocuğu olsaydı içimde ne var ne yoksa suratına boşaltırdım" diye yanıt vermiş. Bir akşam bir araya gelen dostları ona "Yasi Güha, sen bilimlerde bahir ve yıldız bilimde çok derinleşmiş biri olarak bize sonuncu hilal durumunu izleyerek ayın ne olduğunu söyleyebilir misin?" demişler. Güha da onlara "Siz okulda hocadan ne öğrendiniz bakalım ey dostlar?" "Vallahi ay ikinci kez hilal haline geldikten sonra onu kırpıp kırpıp yıldız yaparlar" diye yanıt vermiş. Bir başka gün Güha komşularından birini görmeye gitmiş ve ona "Komşunun komşuya ihtiyacı vardır. Bana tencerene ödünç ver de bizim evde içine koyun kellesi koyup pişirelim." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş ama 923. gece olunca demiş ki "Bana tencereni ver de bizim evde içine koyun kellesi koyup pişirelim" demiş. Komşusu da Güha'ya söz konusu tencereyi ödünç vermiş. Ve içinde ne pişirilecekse pişirilmiş. Ertesi gün Güha tencereyi sahibine iade etmiş. Ama içine daha küçük boyda bir tencere koymaya da özen göstermiş. Komşu geriye aldığı tenceresinin böyle bir üretimde bulunmasına şaşmış kalmış. Ve Güha'ya "Yasi Güha, tencerenin içinde bulduğum bu ikinci tencere de ne demek oluyor?" diye sormuş. Güha da "Bilmiyorum ama galiba tenceren bu gece doğurmuş olacak" demiş. Öbürü de "Allahu Ekber, ey yüzü hayırlı kişi, bu senin aracılığın ortaya çıkan bir kazançtır" demiş ve doğan kızıyla birlikte tencereyi rafa kaldırmış. Bir süre geçtikten sonra Güha komşusunun kapısına gelip ona "Seni sıkıntıya sokmayacaksam komşum, bugünün ihtiyacını karşılamak üzere tencerenle kızını senden rica edeceğim" demiş. Öteki de "Tüm dost yüreğimle komşum" diye yanıt vermiş ve tencereyi içine küçüğünü de koyarak onu teslim etmiş. Güha onları alıp uzaklaşmış. Aradan günler geçtiği halde Güha ödünç aldığı eşyayı geri getirmemiş. Komşusu da gelip onu görerek "Yasi Güha, sana güven duymadığımı sanma ama Evde bugün kapkacağa ihtiyacım var da demiş. Güha da hangi kapkacak ey komşum diye sormuş. O da doğurmuş olan ve sana ödünç vermiş bulunduğum tencere demiş. Güha Tanrı rahmet eylesin öldü o diye yanıt vermiş. Komşusu Tanrı'dan başka Tanrı yoktur. Nasıl oluyor da ey Güha bir tencere ölebiliyor demiş. Güha da doğan her varlık bir gün ölür. Biz Allah'tan geldik yine ona döneceğiz demiş. Ve bir başka sefer fellahın biri Güha'ya besli bir tavuk armağan etmiş. Güha tavuğu pişirmiş ve fellahı da yemeğe çağırmış. Tavuğu yiyip mutlu olmuşlar. Bir süre geçtikten sonra bir başka fellah gelip Güha'nın kapısını çalmış ve konuk edilmesini istemiş. Güha ona kapısını açıp hoş geldin ama sen kimsin diye sormuş. Fellah da ben sana tavuk armağan eden fellahın komşusuyum diye yanıt vermiş. Güha da başım üstüne geldin gözüm üstüne geldin yanıtını vermiş. Ve onu tüm yüreğiyle konuk edip yiyecek vermiş ve hiçbir şeyini eksik etmemiş. Birkaç gün sonra üçüncü bir fellah gelip kapı çalmış. Güha da kim o demiş. Adam ben sana tavuk armağan edenin komşusunun komşusuyum demiş. Güha ona bunda bir uygunsuzluk yok demiş. Ve onu eve sokup sofraya oturtmuş. Ama tüm yemek ve içecek olarak önüne üzerinde birkaç yağ damlacığı bulunan sıcak suyla dolu bir tencere getirmiş. Fellah başka hiçbir şeyin getirmemiş bulunduğunu görünce ey ev sahibi nedir bu böyle diye sormuş. Güha da bu mu? Bu pişirilen tavuğun suyunun hemşiresinin hemşiresidir diye yanıt vermiş. Ve bir gün Güha'nın dostları onunla alay etmek için aralarında karar almışlar ve kendisini hamama götürmüşler. Güha da kuşku uyandırmadan yanlarında yumurta getirmişler. Ve hamama ulaştıklarında hepsi soyunup Güha ile birlikte göbek taşını terlemeye yönelmiş. Ve tam sırasıdır her birimiz birer yumurta yumurtlayalım demişler. Ve içimizden hangimiz yumurtlamazsa ötekilerin hepsinin hamam parasını ödesin diye eklemişler. Ve her biri elinden geldiğince tavuk gibi gıdaklayarak birer yumurta yumurtlamak üzere çömelmiş. Ve sonra yine her biri biraz sonra altlarından birer yumurta çıkarmış. Güha da bunu görerek ansızın babasının yavrusunu ortaya çıkarmış ve horoz feryatları kopararak dostlarının üzerine atılmış. Ve onlara saldırır gibi yapmış. Hepsi çabucak ayağa kalkmış ve sen ne yapıyorsun ey kopuk diye haykırmışlar. Güha da görmüyor musunuz yahu önümde bir sürü tavuk var tek horoz ben olduğuma göre onların üzerine binmek de bana düşüyor yanıtını vermiş. Aynı şekilde bize kadar ulaştı ki Güha'nın her sabah evinin kapısına çıkıp ey cömert tanrı senden 100 dinar dilemekteyim ne bir fazla ne bir eksik çünkü buna ihtiyacım var. Ama cömertliğinin etkisiyle 100 sayısı 1 dinar fazlasıyla da olsa ya da benim yetenek yoksanlığım yüzünden senden dileğim 100 dinardan bir adedi noksan olsa bu veriyi kabul etmem diyerek dua etme adetindeymiş. Güha'nın komşuları arasında her türden dalaverelerle zenginleşmiş bir Yahudi de varmış. Bu Yahudi Güha'nın her gün kapısının önünde yüksek sesle söylediği bu duayı işitirmiş. Bir gün kendi kendine İbrahim ve Yakup'un anıları üzerine yemin ederim ki Güha'nın bu dileğini altınla karşılayarak deneyleyeceğim. Bakalım bu deneyden nasıl sıyrılacak demiş. Ve içinde 99 altın dinar bulunan bir kese alarak penceresinden evinin eşiğinde ayak üzere durmuş her zamanki duasını yapmakta olan Güha'nın ayaklarına fırlatmış. Kendisi de ne olup bittiğini görmek için gözetlemeye koyulup Güha'nın keseyi yerden aldığını, kesenin bağını çözdüğünü ve içindekileri kucağına boşaltıp dinarları birer birer saydığını görmüş. Sonra da Güha'nın paranın dilediği 100 altından bir eksik olduğunu görerek ellerini yaradanına doğru kaldırıp ''Ey cömert varlık, yaptığın hayırlardan dolayı sana övgüler olsun. Ama atıfetin tam değil ve dileğim gereğince onu bu haliyle kabul edemem.'' diye haykırmış. Ve de bundan dolayı bu parayı aile sahibi, namusluluk abidesi olan fakir komşum Yahudi'ye bağışlıyorum diye eklemiş. Ve bunu söyleyerek keseyi alıp Yahudi'nin evinin içine fırlatmış. Sonra kendi yoluna gitmiş. Yahudi bütün bunları görüp işitince şaşırmanın sınırına ulaşmış ve kendi kendine Musa'nın ışık saçan boynuzları üzerine yemin ederim ki komşumuz Güha saflık ve temiz yüreklilikle donanmış bir kişi. Ama konuşmasının ikinci bölümünü denetlemeden onun hakkında tam bir fikir sahibi olamam demiş. Ve ertesi gün keseye 101 dinar koyarak kapısında her zamanki duasını yaparken Güha'nın ayakları dibine atmış. Kesenin nereden atılıp düştüğünü pekala bilen ama onun Tanrı'dan geldiğine inanmış gibi görünen Güha eğilip veriyi yerden kaldırmış ve görünür biçimde altınları sayarak bu kez adetlerinin 101 olduğunu anlamış. O zaman ellerini göğe kaldırarak, "Ya Allah, senin cömertliğin sınırsızdır. İşte güvenerek senden dilediğimi bana bağışladın. Hatta dilediğimden fazlasını verdin. Ben de senin iyiliğini geri çevirmemek için bu veriyi kesenin içinde bir dinar fazla olduğu halde seni kırmamak için olduğu gibi kabul ediyorum," demiş. Ve böylece konuşarak keseyi kemerine sıkıştırmış ve bacaklarını birbiri ardından atarak yürüyüp gitmiş. Sokağa bakmakta olan Yahudi, Gohan'ın keseyi böylece kemerine sıkıştırdığını ve sükunetle çekip gittiğini görünce yüzü sapsarı olmuş ve öfkeden ruhunun burnundan fışkıracak gibi olduğunu duyumsamış. Çabucak evinden fırlayarak ve ona "Bekle ey Güha, bekle!" diye haykırarak ardından koşmuş. Güha da yürümeyi kesmiş ve Yahudi'ye doğru dönerek ona "Neyin var senin?" diye sormuş. Yahudi, "Kese, bana keseyi geri ver!" diye yanıt vermiş. Güha da, "Tanrı'nın bana bağışladığı 101 altını içeren keseyi sana mı vereyim? Ey Yahudi köpeği, senin beynin bu sabah kafanda kaynıyor mu ne? Yoksa dün yaptığım gibi onu tümüyle sana vereceğimi mi düşünüyorsun? Eğer böyle düşünüyorsan yanılıyorsun. Çünkü ben bu keseyi benim gibi değmez bir kişiye gösterdiği cömertlikten dolayı yüceler yücesini gücendirmemek için kabullendim. Biliyorum ki bu kesede fazladan bir dinar var ama bunun ötekilere pek zararı yok. Sana gelince bas bakalım," demiş. Matters'ın çevirisinde, "Bu sabah senin payın sadece bir dinardır ey Yahudi köpeği," demiş ve kafire yeni madeni paralardan birini vererek ona, "Şimdi Tanrı'nın sayısız kutsamalarından söz edilince ne demek istendiğini biliyorum," diyerek çekip gitmiş şeklindedir. Ve eline budaklı iri bir sopa alarak tüm ağırlığıyla bunu Yahudi'nin kafasına indirecek gibi yapmış. Yakup'un sulbünden gelme zavallı da eli boş ve burnu ayaklarına kadar uzamış olarak geri dönmek zorunda kalmış. Bir başka günde Siguha camide vaaz veren vaizi dinliyormuş. Vaizin dinleyicilerine şeriatın bir hükmünü açıklarken, "Ey cemaati Müslümin, bilin ki bir Adem gece olunca karısına karşı iyi bir kocanın yerine getirmesi gerekli görevini yaparsa, nasip dağıtan nezdinde bir koyun kurban etmişçesine sevaba girer. Ama meşru birleşme gündüzün yer alırsa, bir köle azat etmişçesine kabul görür. Eğer bu iş gece yarısı görülürse, bir deve kurban edilmişçesine sevap kazanır," dediğini duymuş. O akşam eve dönünce Güha bu sözleri karısına aktarmış. Sonra uyumak üzere onun yanına uzanmış. Ama kadın şiddetli arzulara kapılarak Güha'ya, "Kalk herif, bir koyun kurban etme sevabını kazanalım," demiş. Güha da "Olur," demiş ve işi görmüş ve yeniden yatmış. Gece yarısına doğru köpek soyu kadın içinde yeniden çiftleşme arzusu duymuş ve ona, "Gel herif, birlikte bir deve kurban etme sevabını kazanalım," diyerek Güha'yı uyandırmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 924. gece olunca demiş ki ona, "Gel herif, birlikte bir deve kurban etme sevabını kazanalım," diyerek Güha'yı uyandırmış. Güha da sızlanarak uyanmış, gözleri yarı kapalı, söz konusu işi görmüş. Ama sabahın erinde yeniden arzulara kapılan kadın ona, "Çabuk herif, gün doğmadan önce kalk da Tanrı'nın bize bağışlayacağı bir köle azat etme sevabını kazanalım," diyerek Güha'yı yeniden uykusundan uyandırmış. Ama bu kez hiçbir şey işitmemek isteyen Güha, "Ey kadın, kendi çocuğunu feda ederek bir adamın kazanacağı köle azat etme sevabı ne mene bir sevaptır. Babasının yavrusunu kendi haline bırak ve sen ilkin, senin kölen olan beni azat et," diye yanıt vermiş. Bir başka günde, bir başka camide Siguha, "Ey cemaati Müslümin, karılarımızı oğlanların art yuvarları peşinde koşarak ihmal etmekten sakının. Ve bilin ki bir inanç sahibi karısıyla evlilik eylemini her yerine getirdiğinde Tanrı onun için cennete bir köşk inşa eder," diyen imamı dinsel bir duyguyla dinliyormuş. Güha da evine döndüğünde duyduklarını konuşmaları sırasında pek fazla da önem vermeksizin karısına aktarmış. Ama karısı kulağının birinden girenin ikincisinden çıkmasına izin vermeksizin çocukların uyduklarını anlar anlamaz Güha'ya, "Haydi gel de çocuklarımızın hatırına cennette bir köşk inşa edelim," demiş. Güha da "Bunda bir uygunsuzluk yok," diye yanıt vermiş ve yapı gerecini harç kutusuna daldırmış. Sonra da yatmış. Ama aradan bir saat geçince aç gözlü karısı onu uyandırmış ve "Evlenip kendi başına yaşayacak bir kızımız olduğunu unuttum. onun uğruna da bir köşk inşa edelim diyerek Güha'yı uyandırmış. Güha da he vallahi kız için yavruyu feda eyledim demiş ve sözü edilen yavruyu ona çağıran beşiğe sokmuş. Sonra soluk soluğa yatağa uzanmış ve yeniden uyanmış. Gecenin ortasında karısı anası içinde bir köşk talep ederek onu ayağından çekip uyandırmış. Ama Güha, Tanrı'nın laneti sinsi dilenciler üzerine olsun. Aç gözlü kadın, biz onu kendi maksadımız için bunca köşk yapmaya zorlarsak Tanrı'nın cömertliğinin üzerimizden çekileceğini bilmiyor musun diye haykırmış. Sonra sırtını dönüp horlamaya başlamış. Günlerden bir gün Güha'nın komşularından sofu bir kadın ibadet etmekteyken kaza eseri bir yellenme koparmış ve sonra böyle bir şey yapmaya alışkın olmadığından söz konusu yellenmenin gerçekten kendinden mi çıktığını yoksa ayağının döşemeye çarpmasından mı kopup geldiğini ya da dua ederken ağzından çıkan bir iniltiden mi oluştuğunu tam anlamıyla kavrayamamış. Tasalanıp kendisinin fetva biliminde ileri derecede bilgili olduğunu bildiği Güha'ya danışmaya gitmiş. Ona durumu anlatarak görüşünü almak istemiş. Güha da okkalı bir yellenme kopararak karşılık vermiş ve sofu kadına ''Gürültü böyle miydi hala?'' diye sormuş. Sofu kadın da ''Biraz daha güçlüydü'' diye yanıt vermiş. Güha da ilkinden daha güçlü ikinci bir yellenme kopararak sofu kadına ''Böyle miydi?'' diye sormuş. O da ''Sanırım daha da güçlüydü'' diye yanıt vermiş. O zaman Güha ''Yo vallahi bu bir rüzgar değildi bir fırtınaydı. Ey rüzgarlar anası haydi sen yoluna git yoksa fazla zorlanayım derken ortalığı berbat edeceğim.'' diye haykırmış. Günün birinde topal olduğundan dolayı bir ayağı demirden yapılma korkunç Fatih Tatar Timurlenk, Sigüha'nın oturmakta olduğu kentin yakınından geçmiş. Orada oturanlar bir araya gelip Tatar Hakkanı'nın kenti yağmalamaması için aralarında binlerce söz üreterek konuşuyorlarmış. Sonunda Sigüha'ya gidip bu musibetten kendilerini kurtarmasını rica etmeyi kararlaştırmışlar. Ve hemen Sigüha çarşıda bulunabilen bütün muslin kumaşları getirmiş ve bunlardan bir araba tekeri kadar büyük bir sarık yapmış. Sonra eşeğine binerek kentten çıkıp Timur'u karşılamaya gitmiş. Huzura ulaşınca Tatar bu olağan dışı sarığı görmüş ve Güha'ya bu sarık da ne böyle diye sormuş. Güha da ey evrenin hükümdarı bu benim gecelik takkemdir ama biraz sonra ardımdan sırf bu maksat için kiralanmış bir arabaya yüklenmiş olarak gelecek gündüzlük takkemi başıma takacağım diye yanıt vermiş. Bunun üzerine Timur içinde oturanların müthiş sarıklarından çekinerek bu kente girmekten vazgeçmiş. Ve Güha'ya yakınlık duyarak onun yanına oturtmuş ve kendisine sen kimsin diye sormuş. Güha da ben gördüğün halimle yeryüzü ilahıyım diye yanıt vermiş. Tatar ırkından olan Timur da o sırada yöresinde ulusunun en yakışıklı delikanlılarından oluşan ırklarına özgü küçük ve çekik gözlü birçok genç oğlanla çevrede bulunuyormuş. Bu çocukları göstererek Güha'ya pekala ey yeryüzü ilahı burada gördüğün güzel çocukları beğendin mi ve bunlarınkine eş güzellik var mı demiş. Güha da seni üzmek için söylemiyorum. Ama ey evrenin hükümdarı bu çocukların gözlerini çok küçük yüzlerini de zarafetten yoksun buluyorum demiş. Timur da ona bunun önemi yok madem ki sen yeryüzü ilahısın benden onların gözlerini büyütmek lütfunu esirgeme demiş. Güha efendim yüzdeki ben yeryüzü ilahı olarak ancak kemer altında bulunan gözleri büyütebilirim diye yanıt vermiş. Bu sözleri duyan Timur nasıl bir nüktedanla konuştuğunu anlayıp verdiği yanıttan da memnun kalmış ve onu sürekli dal kavuğu olarak artık yanından ayırmaz olmuş. Günün birinde bir ayağı demirden yapılma topal, bir gözü de kör ve son kertede çirkin birisi olan Timur Güha ile şuradan buradan konuşuyormuş. Tam o sırada Timur'un berberi içeri girmiş ve onun başını kazıdıktan sonra baksın diye bir ayna uzatmış. Timur da ağlamaya başlamış. Onun durumuna bakarak Güha da gözyaşları dökmüş ve iniltiler, iç çekişler koyvermiş ve böylece 1-2 hatta 3 saat geçirmiş. Timur ağlayıp sızlamayı bitirdiği halde o hala hıçkırıp inlemeyi sürdürüyormuş. Buna şaşan Timur ona ''Senin neyin var? Ben ağlıyorsam bu Allah'ın belası berberin uzattığı aynada kendimi gördüğümden ve gerçekten çok çirkin bulduğumdandır. Ama sen hangi nedenle bu kadar çok gözyaşı döküyorsun ve de ağlayıp inlemeyi sürdürüyorsun?'' demiş. Yuhada, haşa huzurdan devletlim, sen bir aynaya birazcık bakarak 2 saat ağlıyorsan, senin bütün gün yüzüne bakan kölenin daha uzun süre ağlamasında şaşılacak ne var, diye yanıt vermiş. Ve Timur bu sözlere kızacak yerde öylesine gülmeye başlamış ki sırt üstü yuvarlanmış. Bir başka gün Timur sofrada bulunurken Yuhan'ı yüzüne doğru geğirmiş. Yuha da sultanım geğirmek utanç verici bir davranıştır diye haykırmış. Buna şaşan Timur bizim ülkemizde geğirme utanç verici değildir demiş. Yuha hiçbir yanıt vermemiş ama yemeğin sonlarına doğru gürültülü bir yellenme koparmış. Timur dehşete düşerek ey köpoğlu köpek ne yaptın bakayım sen utanmıyor musun diye haykırmış. Yuha da efendim bizim ülkemizde bunu utanç verici saymazlar. Ben de senin ülkemizin adetlerini bilmediğini farkına vardığımdan yerlenirken sıkılmadım diye yanıt vermiş. Bir başka gün başka koşullar altında Güha yakın bir köydeki caminin vaizinin yerini almış. Vaaz vermeyi bitirince dinleyicilerine başını sallayarak ''Ey Müslümanlar, köyünüzün iklimi benim köyümün ikliminin aynısı.'' demiş. Onlar da ''Bu nasıl oluyor?'' deyince ''Zebbimi yokluyorum ve onu köyümdeki gibi gevşek ve yumurtalarıma asılı buluyorum. Selam üzerine olsun ben gidiyorum.'' diye yanıt vermiş. Bir başka gün Güha camide vaaz verirken sözünü bitirmek üzere ellerini göğe kaldırmış ve ''Sana iyiliklerinden ötürü şükürler ve övgüler olsun ey özü sözü bir tüm güçlere sahip Tanrım. İyi ki gerimiz ellerimizde yaratmadın bizi.'' demiş. Dinleyenler bu tür ululamadan şaşkına dönmüş olarak ona ''Bu garip duayla sen ne demek istedin ey vaiz?'' diye sormuşlar. Güha da ''Tabii değil mi? Bağışlayıcı Tanrı bizi yerimiz ellerimizde yaratsaydı burnumuz günde 100 kereden fazla kirlenirdi.'' demiş. Bir başka günde henüz kürsüye çıkmışken ''Ey cemaati Müslümin önümüzde yarattığı şeyi arkamızda yaratmadığı için Tanrı'ya şükürler olsun.'' diyerek söze başlamış. Ona ''Bu da ne demek?'' diye sorduklarında anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.